Podcast dinle.
Hapar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemirgül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Yepyeni bir haftaya başladık. İlk işlem günündeyiz. Gelişmelere ve rakamlara bakacağız. Ve her zaman olduğu gibi ekonomist Belgin Maviş ile birlikte. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Hande. İyi haftalar olsun hepimize.
İyi bir hafta olsun dileyelim. Şimdi verilerle başlayalım. İç tarafta hangi verileri takip ettik ve dış tarafta hangi veriyi takip edeceğiz? Şimdi Almanya İFO iş ortamı güven endeksini takip edeceğiz. Küresel tarafta gündemimizde olacak. Bir yandan da iç tarafa bakalım. Kapasite kullanım oranı geldi. %78. Bakıyoruz ki imalat güven endeksi ise 109.6 olarak karşımıza çıkıyor. İç tarafta şimdi dakikalar öncesinde takip ettiğimiz iki veri olarak karşımızda. Şimdi gündem ne olacak? Bu hafta neleri takip edeceğiz? Şimdi Almanya'yı görüyoruz ki iş ortamı, IFO iş ortamı güven endeksi takip edilecek keza. Başka neler var ve ne bekliyoruz?
Tabii geçen haftadan yansıyanlar var. Bununla birlikte içerideki gelişmeler var. Bugün kabine toplantısı var. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları önemli olacak. Özellikle 10 büyükelçi ile ilgili bir süreç var. Bu ayın sonunda G20 zirvesi var. G20 zirvesindeki ele alınacak konular hepsi masaya yatırılacak. Dolayısıyla bugünkü kabine toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar son derece önemli olacak bu gelişme anlamında. Bir de tabii ki S&P'nin Türkiye değerlendirmesi vardı. Geçen haftanın son işlem günü piyasalar kapandıktan sonra geldi. Not ve görünümde herhangi bir değişim yapmadı. Zaten beklenmiyor da gelişmeleri yorumladı. Ve bununla birlikte dolar-tl kurundaki yukarı yönlü hareket maalesef hafta sonu da gelişmeler bahane edilerek yurt dışı piyasalar dahil olmak üzere yükseliş eğilimini korudu. Yeni hafta ise imalat tarafında, sanayi üretim tarafında yine güçlü performanslarla başlıyoruz ki bunlar son derece önemli. Büyümenin öncü göstergeleri anlamında kapasite kullanım oranı ve bununla birlikte imalat güven endeksi. Özellikle güven endekslerini ben önemsiyorum, hizmet ve güven endeksleri. Çünkü ekonomideki aktivitenin devamlılığı anlamında son derece önemli. Burada kapasite kullanım oranında kabul edilen baz değer %50 seviyesidir. %50'nin üzerindeki seviyeler olumludur. Ancak %70 ve %70'in üzerindeki seviyeler ise büyümenin artı çeyreksel bazda ve yıl bazında artı değerlere ulaşma ihtimalini kuvvetlendirir. Sürekliliğin devamı anlamında. İmalat güven endeksinde de ortalama rakamlar burada da tabii ki 100 seviyesi kabul ediliyor. Bunun üzeri olumlu. 110 ve 110'un üzerindeki seviyeler ise biraz daha tüketici tarafının, imalat tarafının güveninin arttığının göstergesi oluyor. Son kur gelişmeleriyle birlikte özellikle imalat tarafında artabilecek maliyetler de göz önünde bulundurmasına rağmen üretilimin sürekliliği anlamında bu veriler son derece olumlu.
Peki, şimdi borsaya geçelim. Borsa İstanbul BIST 100 endeksine hemen bakacağız ki güne düşüşle başladı. Yarım puanın hafif üstünde %0.55'lik 1471 puan seviyesinden şu an için yukarı yönlü hareketi var. Takip ediyoruz ki %0.21. 1482 şöyle son bir haftaya da bakalım. 1417 ise aşağıda görüyoruz. Şu an için 1483 seviyesi takip ediliyor borsa için. Ne dersiniz Belgin Hanım? Şimdi yeni haftaya başlayalım. Borsa hangi gelişmeleri takip eder? Önemsediğiniz sizin seviyeler neler?
Evet anne, geçtiğimiz hafta oldukça ilginçti. Merkez Bankası'ndan 200 baz puanlık faiz indirimi sonrasında bir anda Borsa İstanbul'da hacim artışı ile birlikte yükseliş eğilimlerini gördük ki özellikle dikkat çektiğimiz tüm teknik seviyeler Borsa İstanbul tarafından son kapanış günü dahil olmak üzere gerçekleşti. Dolayısıyla orta uzun vadeli trend desteğimiz şu anda BIST 100 tarafında 1435. Demek ki aşağıdaki güçlü kalemiz şu anda 1435. 1435'in üzerine geçtiğimiz zaman da ne demiştik? Endeks düşüş trendinden yükseliş trendine girer ki bu kez hedef 1490-1515 bandındaki seviyelerdir. Ve özellikle TL mevduat tarafındaki getirilerin negatifte olması ve buradaki getirilerinin büyük bir kısmını artan kurla borsa arasında tercih yapan yatırımcının borsayı tercih ettiğini gördük. Çünkü bu son derece mantıklı, doğru bir stratejiydi. Borsadaki hisse senetlerinin hem bilanço dönemi birinci sırada, ikinci iskontolu olmaları ve bununla birlikte alternatif olarak baktığımızda diğer değerlenen yatırım araçları ve getiriler anlamında biraz daha geride kalması borsadaki o yükselişi sağlayan unsur oldu. Perşembe ve Cuma günkü yükselişler bir anda bizi 1480 seviyesine taşıyan unsurlardı. Her ne kadar 1475'lerde haftayı tamamladıysak da birçok direnç 1450, 1465 çok kolaylıkla aşıldı. Bugüne ve bu haftaya baktığımızda Hande, bugünün destekleri özellikle, daha doğrusu önce dirençleri söylesek daha doğru olacak. Olur. Şu anda ilk direnç noktamız 1495 seviyesinde. Özür dilerim. Daha sonrasında ise 1505 ve 1515 sıralı dirençlerimiz geliyor. Geri çekilmelerde ise özellikle 1465 ve 1450 seviyesi destek noktalarımız olarak karşımızda. Alıcılı olmaya gayret eden bir BIST 100 göreceğiz ama dediğim gibi bugün özellikle kabine toplantısı, gelişmeler, açıklamalar piyasayı biraz daha bekleme moduna itebilir BIST 100 tarafında.
O zaman bakalım bankacılığa, şimdi bankacılığa bakacağız. Bir yandan da aslında bilanço sezonu, onu da konuşuruz Belgün Hanım. Sonra tabii şirket hisseler tarafında da değerlendireceğiz. 1.1'lik satıcılı bir görünüm görüyoruz şu anda. Bankacılık endeksinde 1257 puan seviyesinde, 1271 yukarıda gördük. Takip ettiğimiz aşağıda ki seviye ise 1204 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi genelde bakarız toplu bankacılık hisselerine. Geçen hafta bahsetmiştik ki Garanti gibi hisselerde indikatör olarak kabul ettim. Orada biraz daha satıcılı, evet, yatay bir seyir görmüştük ki şu anda da 9'un altına inen bir Garanti görüyoruz Belgin Hanım. Genel görünüme baktığımızda da kırmızı bir tablo hakim şu anda. Ne dersiniz? Bankacılığın seyri, takip ettiğimiz seviyeler, buradaki gelişmeler neler?
Burada tabii ki Halk Bankası'nın gelen, Amerika'dan gelen haberlerin de biraz baskısı var. Para çıkışlarının da etkisi var. Özellikle önceki iki hafta boyunca bankacılık sektöründe Garanti başta olmak üzere Garanti, Akbank gibi hisse senetlerine giriş yapan paranın bir bölümünün çıktığını görüyoruz. Bunlar tabii günlük bazda değişen miktarlardır ama bankacılık tarafından bir parça paranın çıktığını, Merkez Bankası'nın son faiz kararı ve sonrasındaki gelişmeler açısından beklemeye geçen bir yatırımcı. Ancak bankacılık bilançoları anlamında bence bu hareket yeni alım için de fırsat Hande. Yani şöyle ifade edelim. Üçüncü çeyrek banka bilançoları tahminlerini şöyle taradığımda, kurumlardan gelen raporlara baktığımda bankaların iyi bir üçüncü çeyrek geçirdiklerini de gösterecek. Dolayısıyla bankacılık sektörünün hala hazırda ciddi bir performans yapabilme ihtimali var. Ama burada tabii ki kur ve faiz tarafındaki gelişmeler biraz daha suların durulmasını gerektiriyor gibi gözükmekte. Şöyle bir bakıyorum özellikle Borsa İstanbul tarafında. Garanti yatırımın tahminleri yılın üçüncü çeyreğinde bankalar için yıllık %26, ikinci çeyreğe göre ise %20 kar büyümesini işaret ediyor. Ve bununla birlikte banka dışı şirketler için ise %118 yıllık net kar artışı öngörülürken ikinci çeyreğe göre ise yatay bir seyir öngörüsü var. Yani bankacılık sektörünün üçüncü çeyrekte oldukça iyi beklentileri de var. Güçlü bir kar artışı öngörürken araştırma kapsamında bankaların toplam 9 milyar lira net kar açıklaması tahmini var. Ve üçüncü çeyreğinde mevduat faizleri ortalama 1,5 puan yükselirken kredi faizleri ise sadece 0,8 puan arttı. Dolayısıyla yeni fiyatlamalar tarafında bankaların kredi mevduat makası daralmaya devam etti. Şimdi tabii bankaların şöyle bir handikapı da var. Özellikle burada kredi mevduat makası ne demek? Ellerindeki mevcut kredileri verememek, kredi faiz oranlarındaki yükselişle birlikte bu konudaki hem ticari hem mevduat tarafındaki, tüketici kredileri tarafındaki gelişmelerin bankaların gelirlerini azaltıcı etki yaratması. Şimdi bu son faiz indirimleri sonrasında ne kadarlık bölümü bankalarda kredi faiz oranlarına yansıyacak? Bunu göreceğiz. Üç tane banka ile ilgili henüz bankalardan açıklama gelmedi ama işte Ziraat Bankası Garanti ve Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan faiz 2 puanlık bir kredi faizlerinde indirim haberleri var. Ortaklaşa bir tabii ki açıklama yaparlar mı bilemiyorum ama bu gelişmeleri sonrasında yeniden bir bankacılığa bakmamız gerekiyor. O açıdan bugün itibariyle bankacılık endeksinde geri çekilmelerde bizim özellikle takip edeceğimiz seviye 1230 seviyesi. O seviyeye gelir mi? Bir ihtimal. Ama gelmemesi durumunda da yine orta vadeli olarak bankacılık endeksinde hisse alımlarının olacağını, dördüncü çeyrek bilançolarının da iyi geleceğini düşünüyorum ben bu anlamda. Bu ve bu geri çekilmelerde bu seviyelere dikkat ederken yukarı yönlü hareketlerde 1270 ilk direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle cuma günkü bankacılık tarafındaki kapanışlara da bakacak olursak 1271 seviyesinden kapatmış bankacılık. Şu anda bunun altındayız. Yani %1.91'lik bir yükselişle tamamlamış ve BIST yüzü en büyük katkıyı da o vermiş gözüküyor bu anlamda. Evet. Haftalık bazda da cuma günkü kapanışa göre de %4.56'lık bir yükseliş olmuş. Bugün biraz bir düzeltme ve sonrasında özellikle 1245 yıkılırsa 1235 seviyesinde tutunup tutunmayacağı takibimizde olacak.
Biraz yine cumayı hatırlayalım. Hangi sektörler ön plana çıktı ona bakalım Belgin Hanım. Bir yandan da sınai tarafına göz atalım. Şimdi ilk işlem gününde sınainin performansı nasıl? Bankacılık tarafına baktığımızda biraz daha satıcılı bir görünüm var. Ancak sınai tarafında yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Daha çok destek veren taraf gibi görünüyor. 0.72'lik yükseliş var. 2694 puan seviyesi. 2695 son bir haftada yukarıda en yüksek. 2549 aşağıda takip ettik. Yani son bir haftanın en yüksek seviyesi. Geçen hafta biraz daha bankacılıkla birlikte hareket eden bir sınai tarafı görmüştük. Tabii. Sanki zaman zaman satıcılı ama bu hafta daha primli gibi görünüyor. Haftaya öyle başlamış gibi. Ne dersiniz?
Doğru. 2700 ilk ara hedef noktamız demiştik. Şu anda orayı zorluyor. Tabii ki bu kapasite kullanım oranı, imalat tarafındaki güvendeki artış gibi unsurlar, sınai tarafındaki aynı zamanda da döviz girdisi anlamında da baktığımızda şirketlerin bu anlamda bilanço rasyolarının iyileşmesi, karlılık beklentilerinin yükselmesi gibi birçok etken var. Evet, maliyetler tarafı artacak ama bununla birlikte stok çalışmaları ve özellikle demir çelik sektörü başta olmak üzere üretim tarafındaki sektörlerin pozitif ivmelenmesi de bu beklentinin içerisinde fiyatlanıyor. Şimdi sınai tarafına bakıyoruz. Cuma günü 2675 kapatmış. Cuma günkü kapanışın üzerindeyiz ki cuma günü %1.57'lik bir değer artışı olmuş gün sonunda. Ve haftalık bazda %6.30 yükselmiş. Yani geçtiğimiz haftanın en iyi performanslarından bir tanesini sınai vermiş. Ancak bu yükselişte holdingler sessiz kaldı söylemleri. Cuma günkü kapanışta holdinglerin endekse en büyük destek verdiğini bir süze gösterdi. Ve holding tarafı %2.44 ile sınayiden daha yüksek bir performansla endekse güç vermiş oldu. Ama ilginç olan da şuydu, sınai tarafında hareketli olan hisselerin bulunduğu holdinglerin hareketi ve performanslarıydı. Aklıma gelen bunlardan bir tanesi Koç Holding'in performansıydı. Gerek Tüpraş tarafında, gerek Port Otosan, Tofaş Fabrika, Otokar, Türk Traktör gibi hisseleri bünyesinde bulunduran Koç Holding'deki para girişi ve bununla birlikte hareket de endekse destekledi ve diğer holdinglerde de benzer performansları gördük. O da sınaideki hareketliliğin holdingler tarafına yansımasıydı.
Peki, şimdi sınai sonrası bir vade tarafa da bakalım hemen hızlıca. Sonrasında bakacağız ki hisselere. Evet. Şimdi Viyop tarafında nasıl bakıyoruz ki 1592 puan seviyesi karşımıza çıkıyor. Vadeli taraf gibi yine satıcılı %0.06 düzeltiyorum spot piyasa gibi 1531 aşağıda 1599 ise yukarıda takip ediyoruz vadeli tarafta. Buyurun.
Şimdi hani de bu hafta kısa bir hafta. Perşembe günü yarım gün, cuma günü de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Şimdiden tabii hepimize kutlu olsun diyelim ve aklımıza geldikçe yine kutlamaya devam ederiz. Vadelinin de aynı zamanda vade bitim tarihi. Dolayısıyla vadeli tarafın bu ayki kapanışı, yani Ekim vade kapanışı önemli. Burada trend desti inerdi orta uzun vadede baktığımızda 1555. Şu anda 1555'in üzerindeyiz. Alıcılı bir görünümün devam ettiği, bugünü ve şu andaki seyri söylemiyorum, bir vadeli var karşımızda. Hedef neresi? 1600 seviyesi olarak gözüküyor. Bugünün ilk direnç noktası ne peki karşımıza gelecek? 1616 seviyesi halinde. 21 günlükler 1536, 50 günlükler 1543 ve 100 günlükler 1549 seviyesinde. Şu anda bunların hepsinin üzerinde olduğunu düşünecek olursak vadeli tarafın bu yılın Ekim ayını alıcılı olarak kapatması için bugün ikinci yarıdaki gelişmelere bağlı seyri önemli olacak. Geri çekilmelerde ise destekler biraz daha aşağıda kaldı vadeli tarafta. Ancak bugün için 1580 ve 1575 önemli iki destek noktamız. Hafif satıcılı ama her an artıya dönebilme ihtimali unutmayalım.
Peki. Geçelim şimdi hisselere. Az önce dedik bakacağız diye bir aylık performanslarıyla bakalım. Akçansa Çimento ile başlayalım. Karçimsa Çimento'nun sermayesindeki %51 oranındaki payların tamamının toplam 5 milyon dolar bedelle satıldığı ve satış sonucunda 33,5 milyon Türk lirası kar elde edildiği açıklandı. %0,32'lik yükseliş var ki 13,63'lerden gelmiş 15,67'ye kadar da çıkmış fiyatımız 15,66 şu an için. Yani hemen hemen son bir aylık en yüksek performansı. Haber akışına bağlı mı? Ne dersiniz? Hem sektörel o anlamda hem de hisse anlamında nasıl bir performansı var Belgin Hanım?
Şöyle bir bakıyorum özellikle. Akçansa genellikle istikrarlı çizgisiyle yol alan hisselerden bir tanesidir. Burada da bir satış var. Özellikle sermayesinin %51 oranındaki payların tamamının toplam 5 milyon dolar bedelle satıldığına ilişkin. Bunun seyrini şöyle yönetmenimizden de rica edelim. Son 3 aylık performansı bir görebilirsek, 3 ya da 6 ay fark etmez. Orada hareketlilikler biraz daha net karşımıza çıkacaktır. Çimento sektöründe özellikle artan maliyetler, kur tarafındaki yükselişler bu sektörü olumsuz etkilemişti. Bir de tabii ki burada inşaat sektöründeki kredi oranlarının yükselmesiyle birlikte ciddi anlamda bir daralmayı da beraberinde görmüştük. Hisse bu dönemi özellikle Ağustos'tan sonra Eylül-Ekim dönemini biraz daha yatay ve 13.50'nin üzerindeki seviyelerde geçirmiş gözüküyor. Güç toplamasına ve Ekim ayından itibaren yeniden 14-15 bandına çıkışını görüyoruz ki şunu söyleyeyim. Orta vadeli olarak Akçansa yine portföylerde yerini alacaktır. Ancak bunun için yılın sonunu biraz beklememiz gerekebilir. Fakat bant aralığı olarak 14-16 bandındaki hareketler görmeye devam ederiz.
Peki. Şimdi geçelim Ayen Enerji'ye hemen. Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ayen Ostim Enerji tarafından Balıkesir Kepsut'ta tesis edilmiş olan 25.2 megawatt, 24 megawatt kurulu gücündeki Çaypınar RES projesi için verilen lisansların birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak yine GES Güneş Enerjisi kurulmak üzere burada da yine bir yükseltme başvurusu var. Toplam kurulu gücünü Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından da bir onay gelmiş. Böyle bir açıklama takip ediyor. 4.68'lerden 5.56'ya kadar da çıkmış. 0.72'lik ancak bir geri çekilme var. Şimdi bir ekranımıza son dakika gelişmesi yansıyor efendim. Hemen onu aktaralım. Kamu bankalarından az önce Belgin Hanım siz bahsettiniz ki 2 puanlık indirim konusu üzerine ticari ve konut kredi faizleriyle ilgili açıklama bekleniyor. Buna dair gelişmeleri takip ediyoruz. Merkez Bankası kararı sonrasında kamu bankalarından da böyle bir beklenti var. 3 banka, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından da böyle bir ortak açıklama bekleniyor. Kamu bankalarından 2 puanlık indirim ticari ve konut faizlerine ilişkin bir açıklama değerlendirme bekleniyor ki az önce Belgin Hanım siz bu konuya ilişkin bir beklenti olduğunu dile getirdiniz. Böyle de bir sıcak gelişme var. Henüz bir açıklama yok ama bir görüşme, bir toplantı bu konu üzerine konuşuluyor ki açıklamayı da bekliyoruz, takip edeceğiz. Ne dersiniz?
Şöyle söyleyeyim Hande, orada özellikle altını çizdiğin açıklamadaki iki önemli şey var. Ticari ve inşaat sektörü. Dolayısıyla yani üretim devam ettirecek sektörel anlamdaki verimliliğin devamını sağlamak için bu kredilerde faiz oranlarında indirim beklentisi var. 200 bas puanlık ya da 2 puanlık. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor ki bugün bu gözle bakacak olursak bu tip haberler özellikle bu sektördeki hisselerin performanslarını günlük bazda da etki edebilir ve böyle bir durumda ticari kredi kullanımı sonrasında Borsa İstanbul'da hangi hisselere bu etkiler Bunu da tabii ki görmemiz gerekiyor. Ancak bir diğer gelişme şu olabilir. Bunlar kamu bankaları. Özel bankalardan da buna benzer bir açıklama, haber akışı gelir mi? Bu da takibimizde olması gerekiyor. Gelelim biz AYEN tarafına. Özellikle AYEN'e baktığımızda son birkaç aylık performans içerisinde hissenin yükseliş eğiliminde olduğunu çok rahatlıkla görüyoruz. Bir aylık performansta da bunu gördük. Ve cuma günü özellikle elektrik tarafında, elektrik endeksinde %1.54'lük de artış söz konusuydu. Şimdi hep diyoruz ya, projeksiyonumuzu 2022-2024 döneminde kuracaksak, bunun içerisinde enerji yatırımları, yenilenebilir enerji dahil olmak üzere son derece önemli. Dolayısıyla enerji sektörüne ilişkin bir takım düzenlemeleri de ben açıkçası bekliyorum. Hangi enerji şirketleri bundan yararlanır, buna bakmamız gerekiyor. Ama yatırımcı açısından şu dipnotu da verelim Hande. Bazı enerji şirketleri kömür, bazıları hidroelektrik, bazıları yenilenebilir enerji. Bazı enerji hisseleri ise enerjiyi üretmeyip dağıtan enerji şirketleri. Dolayısıyla yatırımcının yatırım yaparken bu ayrımı dikkate almalarını da burada bir dipnot olarak belirtelim. Hissede ise yukarı yönlü hareketlenmelerde 6605 kısa vadeli hedef değeri.
Peki Biotrend'e bakalım. Çevre ve enerji yatırımları BioEN koduyla, Biotrend koduyla 1.67'lik yükseliş var ki bakalım son bir ay aşağı yönlü hareket, yalnız 38'lerden gelen bir fiyat 24.30'a kadar da gerilemiş. Burada da yine geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletmesine ilişkin iki tane taraf var. Hem belediye Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Oş Belediye Başkanlığı ile birlikte Bişkek Belediye Başkanlığı ile atık geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletmesine ilişkin tarafların bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalaması sonrasında görüşmelerinde devam ettiği açıklanmış. Böyle bir haber akışı. 27.98 fiyat karşımıza çıkıyor. Yükseliş var 1.75'lik ama son bir ay çizgi aşağı yönlü Belgin Hanım.
Evet, şimdi burada haberin içeriğine baktığımızda katı atık, yani kullanmadığımız çöp olarak nitelendireceğimiz materyaller. Bunlardan enerji üretilmesi. Dolayısıyla bu belediyelerle yapılan anlaşmalar, oradan BioEN'e gelecek olan bir atık geri dönüşüm kurulması ve bunun enerjiye çevrilmesi. Biraz önce bahsettiğimiz gibi şirketin bünyesi ve yaptığı iş mahiyetinde de yatırımcının bilgilenmesi son derece önemli. Dediğimiz gibi bazıları sudan elektrik ve enerji üretirken, bazıları kömürden, bazıları ise katı atıktan üretim gerçekleştiriyorlar. Bu tip işbirlikleri elbette önemli. Hisse performansı için kısa süreli bir hareketi getirir ama Biotrend karşımıza yeni haberleriyle geldiği için takibimiz olacak enerji hisselerinden bir tanesi.
Halk Bankası'na bakalım. Hazır haber akışı da var. Bankanın Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden ceza davası ile ilgili olarak yabancı devlet yargı başlıklığı yasası uyarınca New York 2. İstinaf Mahkemesi nezdinde yapılan itirazı mahkeme tarafından reddedildiği ve temiz yolla gidileceği de açıklanmış. Satış görüyoruz şu an için 0.91'lik. Aşağı yönlü hareket var. 4.20'lerden 4.41'e kadar da çıkmış son bir ayda, yani Ekim ayı içerisinde yükseliş görüyoruz ki 4.37 şu an için fiyatı. Belgin Hanım, ne dersiniz Halk Bankası için?
Şimdi şunu söyleyebilirim, Halk Bankası bu haber akışıyla ciddi anlamda baskılanıyor ve mücadelesini vermeye de devam ediyor. Tabii elindeki yatırımcı ne yapmalı şu anda bizi izleyenler? Hepimiz bekleyeceğiz, hepimiz gelişmeleri takip edeceğiz. Hukuki bir süreç var, karşılıklı İtiraz durumları da söz konusu. Bazen olumlu haberler geliyor. Bu mahkemenin şeyinde değildir şeklinde Halk Bankası için olumlu oluyor. Bazense bu tip temiz ve gereken adımların atılacağı mesajları. Ama hissenin 4.20 ile 4.40 arasındaki sıkışması devam ediyor ve beklemeye geçtiği bir dönem olarak da nitelendirebiliriz. Biraz daha sabırlı olacak yatırımcılara.
Peki son bir kısaca bakalım. Parsan makine parçalarına şirket iştiraki Asil Çelik'in kar dağıtımı kararı aldığı ve kar dağıtımıyla nakit olarak 40.3 milyon Türk lirası temettünün şirkete ödendiği de açıklanmış. 29.56 yukarıda görüyoruz. Yukarı yönlü bir hareket takip ediyoruz. 26.18'lerden gelmiş. 1.92 şu an için yükseliş var. 29.70 fiyat karşımıza çıkıyor.
Borsanın eski ama eskimeyen hisselerinden bir tanesi Parsan. Ve performansıyla yönetmenimizden rica edelim. Son 3 yıllık performansını bize getirebilirse, 3 ya da 5 yıl fark etmez, hissenin son derece istikrarlı bir şekilde yükseliş eğiliminin devam ettiğini de görürüz. Buradaki haber tabii ki iştirakinden gelen, Asil Çelik'ten gelen kar. Ve tabii bu son derece önemli. Temettünün şirkete ödendi. Yani 40.3 milyonluk bir temettü girişi var. Ve hisseye bakacak olursak, hissenin performansının son 3 yıl içerisinde 8 liralardan 39 liraya kadar yükseldiğini görüyoruz. Yavaş, emin adımlarla ama yükselişini net bir şekilde hissedebilecek orta vadeli yatırımcı için de hem değer artışı hem de temettü anlamında portföyünde bulundurabileceği hisselerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Olumlu haber.
Peki, az önceki sıcak gelişmemize devamını aktaralım. Kamu bankalarından beklenen açıklama, faiz indirimi konusunda hemen aktaralım efendim. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'tan ve kredi faiz oranlarında İndirim geldi. Açıklamayı aktarmak üzere şu an okuyorum ki faiz oranlarında ürün vade yapısına göre 200 bas puana kadar değişen oranlarda indirime gidildiği açıklanmış ve konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon Türk lirası altı tutarlarda %1.29, 1 milyon üzerindeki tutarlarda ise %1.34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır. Ortak basın açıklaması bu şekilde. Bankalarımız bugüne kadar almış olduğu gibi bundan sonra da ülke ekonomisinin ve istihdamın güçlendirilmesinde de sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam etmektedir, devam edecektir açıklaması var. 3 tane kamu bankasından gelen açıklama. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan ve kredi faiz oranlarına ilişkin 2 puan faiz indirimi açıklaması takip edildi efendim. Beklentimiz vardı buna ilişkin açıklama ve geldi. Belgin Hanım, ne dersiniz şimdi?
Evet, ticaret ve konut kredileri tarafında. Bu bakalım hareketliliği getirecek mi? Buna diğer bankalar da eşlik edecek mi? Hande birlikte takipçisi olacağız tabii ki. Olumlu.
Olumlu. Evet efendim. 3 bankadan basın açıklaması geldi. Son bir dakikanın da içine girdik Bergin Hanım. Şimdi güne ilişkin hem böyle genel bir değerlendirme. Hı-hı. Şimdi gündemimizde 3 vakıf bankası vardı. Evet. Kamu bankası vardı. Ne dersiniz? Hem ona ilişkin hem de takibimizde olacak gelişmeler ve portföy diyelim.
Evet, bu hareket olumlu, bankacılık sektörü için 3. çeyrekte olumlu beklentiler var demiştik raporlarda. Dolayısıyla geri çekilmelerde bankacılık endeksini biraz daha yakın takip edeceğiz ama bununla birlikte holding tarafı da buna eşlik edecek mi? Birlikte göreceğiz. Bu haftanın önemli konusu Avrupa Merkez Bankası faiz kararı. Değişim beklenmiyor ama Euro'nun seyri, Euro dolar paritesi açısından önemli. Portföyümüzde %40 oranında hisse senetleriyle devam ediyoruz. Halka arzlara katılmaya devam ediyoruz. Başarılı performanslarını izliyoruz. Bununla birlikte geri kalan %60'lık kısmını ise değişken fonlarda tutalım. Ve bugünkü kabine toplantısının açıklamalarını birlikte bekleyelim. Podcast dinle.